tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinizinde birlikteliğimiz, arayışlarımız başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sefa Aktan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla her hafta olduğu gibi birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bildiğiniz gibi bir şanslı dinleyicimize kitap armağanımız var. Ondan sonra Türk tarih dünyamıza ilişkin haberlerimiz var. Hocamızdan kitabın tanıtımını rica edeceğiz. Haberleri rica edeceğiz bize aktarmasını. Sizlerin soruları var, yorumları var. Onları alacağız. Telefon numaralarımız 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bunca senedir çok önemli çalışmalarda bulunmuş bir kurum, Türk Tarih Kurumu.
Evet, Türk Tarih Kurumu'nun 2 gün sonra kuruluş anması olacak. 12 Nisan 1931 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş olan kurumumuz. 15 Nisan'da da toplantı yaparak ilk kararlarını almıştır. Kuruluşu ve bugüne kadar geçen süre içerisinde gerçekten de dünyada pek de benzeri olmayan tarzda çok yeni diyebileceğimiz bilimsel bir katkı yapan kuruluş olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. 1980'den itibaren de 12 Eylül'den itibaren de çıkan yeni anayasa taslağında Türk Tarih Kurumu yeni bir şekilde kamu kuruluşu olarak görev yapmıştır. Ondan önce dernek hüviyetindeydi. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti ismiyle kurulmuştu. Ve daha sonra ismi Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi. Evet, kurumumuz şimdiye kadar yapmış olduğu binlerce yayınla gerek 296. sayısına ulaşmış olan Belleten adlı dergisiyle, Höyük ve Belgeler dergisiyle gerçekten de dünyanın takip edilen, en önde gelen tarih müesseselerinden birisidir. Benzer bir müessesede pek yok. İşin doğrusu var ama bu çapta büyük ve etkili değiller. Ve Türkiye'de ve dünyada da çok önemli etkinlikler yaptığımızı zaten vatandaşlarımız ve dünyada takip ediyor, görüyorlar.
Zaman zaman biz de duyuruyoruz buradan hocam, sürekli bir faaliyet.
Evet.
Seminerler, sempozyumlar.
Çok güçlü bir kütüphanemiz olduğunu söyleyebilirim. Yani dünya çapında bir kütüphanemiz var, arşivimiz var. Bu bakımdan dünyadaki belli başlı büyük kütüphanelerle de işbirliğimiz var. Tarihi bir binamız var. 1968 tarihinde tamamlanmış olan bu binanın yapımı çok uzun sürmüştür. Bir sanat eseri olduğu için mimari özelliklerinden dolayı da koruma altında olan bir binadır.
Çok da güzel bir yer.
Turgut Cansever'in özveriyle yapmış olduğu bu eserin bütün özellikleri doğayla ve mimari mühendislikle birleşmiş şekilde düşünülmüştür. Yani her gördüğünüz tahtası, her gördüğünüz açısı binanın özellik taşır. Hem mühendislik özelliği taşır hem de kullanım açısından düşünülerek planlanmış.
Hocam çizimi de çok güzel dışarıdan görünüş.
Bu bakımdan sanat tarihçileri yer yer öğrencilerini, mimarlık tarihçileri, mimar mühendislik bölümünün hocaları ders için bizim kuruma yazı yazarlar. İzin alarak öğrencilerine içeride ders yaparlar. Yani bina
çocuklar geliyor hocam.
Tabii. Evet. Mühendislik konusu gerçekten binanın mimarisi. Bu bakımdan koruma altında ve tarihi değere sahip pek çok eserle birlikte. İçindeki eserler de tarihi değere sahip. Yani yazmaları, arşivi, kitapları. Baktığınız zaman Osmanlı'dan günümüze intikal eden Tarihi Osmani Encümeni'nin üyelerinin pek çoğunun kitabı, kendi özel arşivi bizim kurumda bulunuyor.
Hocam çevresinde
yani Osmanlı devlet adamlarının pek çoğunun bağışı Türk Tarih Kurumu'ndadır. Gazi Paşa'nın, Atatürk'ün kendi özel hatırası bizim Türk Tarih Kurumu'ndadır. Kendisi kurmuştur kurumu. Zaten kurumumuzun aynı zamanda doğal tabii ilk kurucu başkanıdır aynı zamanda. Evet, ilk toplantılarını yaptığı için Türk Tarih Cemiyeti'nin bilim heyetini toplardı, yer yer tartıştırırdı. Türk tarihi konusunu çok merak ederdi Atatürk. Bu bakımdan gerçekten de o ilk yayınlanan eserlerde yeni baskılarını da yapıyoruz biz. 1930'lu yıllarda yayınlanmış olan eserleri de tıpkı basım yaparak o günden bugüne değişen, gelişen tarih bilimimizin geldiği noktayı görmesi için okuyucularla buluşturuyoruz. Bazen şöyle mektuplar da alıyoruz. Hocam bu bilgiler değişti, neden yeniden basıyorsunuz bu kitaplar gibi eleştiriler de veya sorular geliyor dinleyicilerimizden, okuyucularımızdan. Şimdiden bunu da açıklayalım ki bilsinler. Evet, 1940'da, 1950'de, 60'da bastığımız kitapları yeniden basmak bir orijinallik getirmeyebilir bilim anlamında. Ama o tarihteki bilgiyi yer yer hatırlatmak da gerekiyor. Geldiğimiz seviyeyi görmek açısından da hatırlatmak gerekiyor. Bazen de şöyle söyleyeyim. O tarihte yazılmış bir şey, üzerine bir şey konulmamış bilgiler de var. Yani öyle çoğunlukla da böyle, öyle kalmış. Yani orijinal yazılmış. Ama sonrasında da bir bilim insanı gelip onun üzerine bir taş koymamış. Yani taşın üzerine taş konmamış. Biz de şunu göstermek istiyoruz. Evet, 1950 yılında böyle bir tarih bilim eseri yayınlandı. Ama şimdiye kadar bunun üzerine bir taş konulmadı. Görün, bilin, yapın. Taş koyun üzerine demek için yeniden basıyoruz o eserleri. Ve insanlar, gençler, okuyucular fark etsinler. Ve bunun üzerine araştırmalar yapsınlar diye hatırlatmalarda bulunuyoruz. Çünkü tarih bir hatırlatmadır. Unutulmuş olan geçmişin hatırlatmasıdır. Eğer geçmiş unutulmasaydı tarih bilimi diye bir bilim olmazdı, bir anlam taşımazdı.
Hocam bir de şunu da söylemek gerek belki. 2 metre sağında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Radyosu, Etnografya Müzesi, mimarileri de benziyor. Ankara Radyosu'nun iki tarafı hariç. Çok güzel, dönemin çok güzel eserleri olmuş. Türkoloji öğrencilerini de arada hocam gezdirseniz, ben arada sizi ziyarete geliyorum. İçerisi de çok temiz, çok düzenli ve çok tertipli.
Öğretmen liseleri vardı eskiden biliyorsunuz. Şu anda da özellikle olan bazı öğretmen liseleri, mesela Hasanoğlan Eğitim Enstitüsü'nün öğrencileri hala geliyorlar. Çok yani lise öğrencileri şey, dahi geliyor, ilkokul öğrencileri de geliyor. Böyle küçük müze gibi örnek bölümlerimiz de var. Hı hı. Öğrenciler onu merakla seyrediyorlar, geziyorlar. Bilim kurulu salonumuzu dahi inceliyorlar. Kim nerede oturmuş belli yani. Orada tarihi şahsiyetler var ya. İşte onların oturduğu sandalyeleri, hatıralarını görüyorlar. İşte o kara tahta var 1930'lardan kalma. Onu inceliyorlar öğrenciler. Evet, evet. Gerçekten eğitim açısından da bir değeri var kurumumuzun.
Evet Güray Hocam, bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz değerli dinleyicimize?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan Köprülüler döneminin mimarisini anlatan çok güzel bir eser hediye ediyoruz. Sultan Murat Topçu tarafından hazırlanan bu eser Gücün Mimariye Yansıması ismini taşıyor.
Köprülüler. İlginç başlık hocam.
Gerçekten evet. De Köprülüler diyebildiğimiz bir dönem var 17. yüzyılda. 17. yüzyılın ikinci yarısında uzun süren bir döneme sahipler Köprülü Vezir ailesi. Bir hanedan adeta vezirler içerisinde özellikli bir yere sahip. Osmanlı tarihinde de gerçekten Köprülüler başarılı bir dönem olarak anlatılmıştır şimdiye kadar da.
Zaten dönemdir. Bugünkü programımızın konusu da o
yani hocam. Padişah burada biraz daha geri planda kalmıştır. Yaşı küçük olan Avcı Mehmet koruma altında adeta devleti bir şekilde naipler eliyle yönetmiştir.
Evet diyebiliriz. Hocam. Değerli dinleyicilerimiz, tekrarlayın ben numaralarımızı hem kitap armağanımız için hem sorularınız hem yorumlarınız için. Köprülüler adlı kitabı, geniş hacimli bir kitap bu, büyük boy. Armağan edeceğiz 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz bu haftaki programımıza. Az önce de duyurduğumuz gibi Köprülüler dönemini konuşacağız ama bir iki cümleyle Sultan 4. Murat Han'ın şehadetinden sonra Deli İbrahim başa geçer. Hatta yaptığı çeşitli icraatları, değişik icraatları bir yerde şöyle bizler bilelim diye hocamız söylemişti. Örneğin akşamları at arabasıyla gezmenin yasaklandığını, atla gezmenin yasaklandığını ve bu dönemden sonra hocam hem duraklama dönemi, Karlofça, İstanbul Anlaşmaları geliyor ve Köprülüler dönemi bu sıraya mı denk geliyor Güray hocam?
Köprülüler dönemi 17. yüzyılın ikinci yarısına deniliyor. Daha çok 1686 yılından 1656'dan 86'ya kadar olan 30 yıllık dönem yaklaşık olarak Köprülüler dönemi diye adlandırılmıştır. Köprülü Mehmet Paşa ile başlar. Onun oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile devam eder. Ve ardından da Köprülüzade yine Köprülü ailesinden Kara Mustafa Paşa ile neticelenir ve devam eder. Aile aslında
hocam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa diye bildiğimiz.
Evet, Köprülü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Zaten Köprülü Yanakşa, Mehmet Paşa evet. Da Merzifonlu bir aile. Kendi çocuğu da çok özel bir şekilde yetiştirilmiştir sarayda. Özel eğitimden geçmiştir. Müderrislik payesine yükselmiştir Fazıl Ahmet Paşa da. Müderrislik payesine yükseldikten sonra müderrisler içerisinde bir vezir ailesinden müderrisin bulunması tabii onlarla geçinme sorunu, ulema ile geçinme sorunu da yaşadığını anlıyoruz. Kendisi idari görevlere geçmiştir ondan sonra.
Hocam olası genç dinleyicilerimiz müderrisliği bilmeyebilirler.
Müderrislik bugünkü anlamda ilmi payelerin en zirvesi sayılan profesörlük gibi. Yani alanında profesör olma diyoruz. Osmanlı Devleti'nde müderrislik branş branş olabiliyor. Bir kişi farklı konularda müderris payesine sahip olabilir. İslam ilimlerinde olabilir. Bir teknik konuda olabilir. Mühendislik konusunda olabilir. Rasathane konusunda olabilir mesela, uzay bilimleri konusunda olabilir, doktorluk konusunda müderris olabilirsiniz. Yani hekimbaşı veya müneccim dediğimiz kişiler de bu sınıflardan yetişebiliyor. Farklı alanlarda çok yönlü olarak yetişen insanlar da var. Hem doktor, hem müneccim, hem de aynı zamanda çeşitli ilimlerde, İslam ve sosyal bilimler alanında, tarih alanında, devlet yönetimi alanında tecrübeli kişiler olabiliyorlar müderrisler. Hukuk alanında çok iyi bilgi sahibi olabiliyorlar. Bir müderris aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde kadılık görevine atanabiliyor. Bir paşalık görevine atanabiliyor. Ulema sınıfından paşa atanabilir, vezir atanabilir. Bu bakımdan kalemiye sınıfı dediğimiz bir sınıftır. Köprülü Paşa ailesi Vezir-i Azam Mehmet Paşa'dan itibaren adeta şartlı olarak vezirliğe gelmiş anlaşmalı bir ailedir. Yani özellikle bunu ifade etmemizde yarar var. Hatice Turhan Valide Sultan'ın olaylara müdahale etmesi ve genç yaştaki Avcı Mehmet'in, 4. Mehmet ismiyle bildiğimiz padişahın henüz idareyi deruhte edememesi, bütün devlet işlerindeki keşmekeşliğin sona ermesi, ayrıca kuşatma altında bulunan Çanakkale Boğazı'nın Venediklilerden kurtarılması, askeri meselelerin çözülmesi gibi bir takım şartlarla Köprülü Paşa, Mehmet Paşa, Vezir-i Azam'la getirilmiştir. Ve böylece kendisine askeri anlamda olağanüstü yetkiler verilmiştir. İdari anlamda da yetkiler verildiğini görüyoruz. Tabii bu sırada ekonominin bozulması, iç isyanlar vesaire bütün bunlara da daha önce de değinmiştik. Tekrar birkaç konuya da işaret
edelim. Buyurun hocam, evet.
Deli İbrahim sarayda sürekli duran, kendi derdine düşmüş bir tarza sahip. Ve son 4 yılında tabii ki aile düzenini oluşturmuştur, devlet işlerine karışmaktadır ama biraz daha farklı bir karaktere sahip olmasından dolayı işte... geçen ifade ettiğimiz gibi sıra dışı bir padişah karakterine sahip
hocam,
olması.
Kafes sistemi evet.
Onu toplumda ve aynı zamanda devlet idaresinde memnuniyet duyulmayan, tepki gösterilen bir padişah durumuna getirmiştir. Neticede Kösem Sultan onun her ne kadar savunsa da baş edememiş ve en sonunda Yeniçeri ağalarının, Ocak ağalarının tepkisiyle, isyan etmeleriyle konu anlaşılmıştır ki 4. Mehmet padişahlığa getirilecek ve Deli İbrahim görevden alınması gereken kişidir. Kösem Sultan da zorda kalmıştır ve isyan ile Deli İbrahim tahttan indirilecek ve öldürülecektir, boğdurulacaktır. Yine akabinde de daha genç yaşta, 7 yaşında bir çocuk olan Mehmet'in tahta geçip geçmeyeceği konusu önceden sorularak fetva alınmıştı. Ve ulema fetva vermiştir. Yani devlet idaresinde zorda kalındığında 7 yaşındaki bir çocuğun akıl bali olan bir padişahtan daha etkili olabileceğine hüküm verilmiştir. Ve tabii ki naipler eliyle yönetilmesi de söz konusu olduğundan devlette boşluk olmayacağından akıl bali olmasa da yani aklı eren rüşt yaşı dediğimiz bir yaş var. 12-13 yaşından önce çocuktur yani bir insan çocuk sayılıyor. Evet. 12-13 yaşını bile bulmamış bir kişinin padişah olmasıyla ilgili konular olduğunda Osmanlı Devleti'nde fetvalar devreye girerdi. Fetva alınmıştır ve bir hukuk işletilmiştir. Böylece Hatice Turhan Sultan çocuğun naipliğini üstlenmiştir. Yani onun adına karar verme ve onun adına imza atma, padişah gibi davranma ve ona şekli bir şekilde onay yaptırma gibi bir usul benimsenmiştir. Böylece aslında daha önceden de Kösem Sultan'ın yetkilerinin deruhte edilerek cezalandırılması olayında da Hatice Turhan Sultan etkili olmuştu. Ve iki hanım sultan kendi aralarında da bir rekabet yaşadılar. Özellikle Deli İbrahim'in öldürülmesi, isyan edilerek saf dışı edilmesinde Kösem Sultan'ı suçlayan Hatice Sultan, ki eşiydi Deli İbrahim, sonunda Kösem Sultan'a karşı onu görevden çektirecek bir tedbir almayı başarmıştır ve Kösem Sultan da bir isyan neticesinde bir oldu bittiyle idam edilmiştir ya da boğdurulmuştur diyelim.
Bu evet hocam.
Sarayda. Bu sırada İstanbul'da çıkan isyanlar birbiri ardına devam etmiştir. 1651 yılından 1656 yılına kadar devam eden 5 yıllık zaman diliminde gerek Anadolu'da gerekse İstanbul'da çok büyük isyanlar oluyordu. Gerek Yeniçeri ağaları, gerekse Anadolu'daki Celali isyanları gerçekten de çok büyük yangınlar ortaya çıkarmıştır. Ekonominin bozulmasına neden olmuştur. 4. Mehmet'in tahta geçmesinden sonra Hatice Turhan Sultan vasıtasıyla cülüs merasiminde dağıtılan bahşişi Yeniçeri ağaları beğenmemiştir ve bunun üzerine tepki göstererek saraya yürümüşlerdir. Bu tarz isyanların oldukça artması üzerine biz ekonomiyi düzeltmek üzere sıra dışı bir arayışa girildiğini ve geçici bir süre ekonomiyi düzeltmek üzere tedbirler almak maksadıyla Tarhuncu Ahmet Paşa getirilmiştir sadrazamla. Tarhuncu Ahmet Paşa gerçekten de defterdarlık ve maliye konusunda uzman olan ve bu konudaki uzmanlığını da hemen uygulamaya koyan, sarayın ekonomisini, devletin ekonomisini, hazinesini düzeltme vaadiyle de gelen işin ehli bir vezir-i azamdı. Ancak onun bir yıl içerisinde almış olduğu tedbirler, başta Yeniçeriler olmak üzere ulemanın ve devletin içerisinde yüksek maaş sahiplerinin tepkisine neden olmuştur. Çünkü ilk el koyduğu meseleler bunlar olmuştur onun. Yine rüşvete kesin çözümler üretmiştir. Çok ağır cezalar getirmiştir rüşvet ve yolsuzlukla ilgili hususlarda tedbirler alarak kanunlar koydurmuştur. Başta saray harcamaları olmak üzere bütün devlet konaklarındaki harcamaları, ardından ordunun harcamalarını kısıtlayınca tabii genel anlamda bir tepki gösterilmiştir ve Tarhuncu Mehmet Paşa'nın da öldürüldüğünü görüyoruz isyan neticesinde. Tarhuncu Ahmet Paşa affedersiniz bir idam ile ortadan kaldırıldı. Ancak şöyle ifade edelim, ekonomi gerçekten çok kötüye gidiyordu. Gerek askeri şartlar açısından baktığımızda ki 1648'den 1656 yılına kadar devam eden yaklaşık 8 yıldır Venediklilerin Ege Denizi'nin boğazı sayılan, Akdeniz'e açılan kapı sayılan Çanakkale'yi tutmuş olmaları hala devam eden bir sorundu ve Hatice Turhan Sultan bu meseleyi çözmek istiyordu. İşte bu şartlar altında Mehmet Paşa'yı İstanbul'a davet etti. Köprülü ailesinin ilk üyesi olan Köprülü Mehmet Paşa'ya bir takım şartlarla Venediklileri bölgeden uzaklaştırması, donanmayı teslim etme, ve askeri anlamda bütün Akdeniz'deki meseleleri çözecek anahtar konumunda bulunan Venedikliler meselesini çözme yetkisini veriyordu ve bu arada da vezir-i azamlık tabii devletin bütün işlerini yönetme evet, makamıydı. Ekonomik politikaları da ona bırakıyordu.
Diyelim ve bir nefeslenelim. Hocamıza sorularım olacak değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Köprülüler dönemine geçiyoruz. Ancak öncesinde hocama benim şu sorum var. Hocam özellikle sosyologların Orhan Türkdoğan gibi, Necdet Sevinç gibi çok önemli sosyologların bu az önce sizin bahsettiğiniz ekonomik sıkıntılara ilişkin bazı tezleri var. Fakat söylediğim gibi onlar tarihçi değiller. Şudur ki Luther'in bu reformlarından sonra papalığa bayrak açtıktan sonra denizleri açılmaları, Amerika kıtasının keşfi ve burayı yağmalamaları, oradan getirdikleri değerli madenlerin Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı Türk ülkesinde bir enflasyona neden olduğu, ekonomik sıkıntıların da az önce sizin vurguladığınız idari sıkıntılara ve toplumsal sıkıntılara yol açtığı şeklinde bir tez var. Şimdi hocam siz bir tarihçi olarak bu konudaki yaklaşımınız nedir? Bu tezleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Osmanlı Devleti'nin dışarıdaki gelişmelerden kaynaklanarak yıkıldığı tezi sadece onlarca sebep içerisinden dolaylı bir sebep olarak bile ancak gösterilebilir belki. Dolaylı sebep diyorum çünkü esas bir devletin yıkılışının ana sebebi kendi iç bünyesindeki meseleler ve sorunlardır. Kendi içerisindeki düzensizlikler, ekonomi ve askeri alandaki, teknolojideki ve ticaretteki bozulmalardır. Gerçekten de bu Osmanlı Devleti'nin kendi iç dinamikleriyle ilgili bir çöküşten ve bozulmadan bahsetmek gerekiyor öncelikle. Sebep budur. Dışarıdan sebepler yani Amerika'nın keşfi Osmanlı Devleti'nin yıkılışına sebep oldu gibi bir şey çok çok dolaylı bir bağ olabilir. Ve Avrupa'nın gelişmesiyle ilgili konuların Osmanlı'yı etkilediği ve Osmanlı'nın yıkıldığı tezi Osmanlı da gelişseydi şeklinde bir soruyla yani bu olsaydı soruları tarih ilminde geçerli değil. Ama öyle olmamış. Osmanlı Devleti kendi iç sorunlarıyla boğuşurken dünyada başka ülkeler başka şeylerle meşgul olmuşlar. Yani coğrafi keşifler ve sanayi inkılabına doğru, endüstri hareketlerine doğru giden süreçte Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarını kaybetmesi söz konusudur. Ticaret yollarını kaybeden bir ülkenin gelişmesinden bahsedemeyiz. Akdeniz'in, işte az önce ifade ettik, 8 yıl boyunca Venediklilerin Çanakkale Boğazı'ndan Osmanlı gemilerini geçit vermemeleri ve Osmanlı Devleti'ne Çanakkale Boğazı'nda gümrük kesmeleri bile açıklayıcı bir sebeptir. Akdeniz'e donanmasını ve gemisini çıkaramayan, ticaret kervanını çıkaramayan Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin düzelmesinden bahsedemeyiz. Ticaret dediğiniz şey denizlere hakim olmakla ilgilidir. O çağda bir gök ya da hava hareketi, hava ulaşımı diye bir şey olmadığı için deniz karanın tek alternatifidir ve geçebileceğiniz yollar da bellidir. Osmanlı Devleti bir deniz imparatorluğuydu. Aynı zamanda büyük devlet olmasının sebebi de denizlere hakim olmasıydı. Denizlere hakim olamayan devletler büyük devlet olamazlar. Tarih boyunca bu bir gerçektir. Birinci derecede denizlere hakim olmanız, denizlerin geçit bölgelerine hakim olmanız gerekiyor. Ve Osmanlı Devleti denizlerdeki hakimiyetinde, geçitlerdeki ve boğazlardaki hakimiyetlerinde gerek kara parçalarında, gerekse denizlerdeki geçitlerde ve adalarda hakimiyeti kesintiye uğramaya başlayan bir devlettir. Bu bakımdan konuyu Osmanlı Devleti'nin kendi iç meseleleri ile doğrudan alakalı görmek gerekiyor. kendi iç sorunlarında, işte az önce ifade etmiş olduğum o eğitim sisteminin bozulması, ekonominin bozulması, Osmanlı Devleti vergisini toplayamayan bir devlet durumundadır. Onlarca yıl vergi toplayamamıştır. Defterde yazan vergiyi kayıt altına alamamıştır. Vatandaştan toplayamamıştır. Celali isyanları var. Hiç kimse vergi vermiyor. Timar sistemi bozuldu çünkü. Timar sistemi vergi sistemiydi. Timar sisteminin bozulması demek, vergi sisteminin bozulması demektir. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Osmanlı Devleti'ndeki mufassal tahrir defteri kayıtları vergi kayıtlardır aynı zamanda. Mali kayıtlardır. Ve bu kayıtlara göre yazılan miktarlar toplanamamıştır. Çünkü celali isyanlar var. Hem Balkanlarda hem Anadolu'da hem de Suriye, Mısır, Afrika gibi yerlerde, eyaletlerde yani bağlı olan eyaletlerde vergi gelmemektedir. Bunun sebebi de bu bölgelerdeki başıbozuk hareketler, devletin denetleme sisteminin burada sekteye uğramış olması, yani mali disiplinin sağlanamaması. Mali disiplini sağlayan kişiler de hemen isyanla görevden gidiyor. Mesela Tarhuncu Ahmet Paşa çok acı bir örnektir baktığımızda. Daha sonra göreceğiz, defterdar Sarı Mehmet Paşa var. Defterdar Sarı Mehmet Paşa bir defterdar olarak 7 defa ekonomiyi düzeltmiştir. 7 defa görevden alınıp hapse atılmıştır. Yani böyle bir durumda. Her defasında hapisten çıkarılıyor, ekonomi düzeliyor. Geri hapse atılıyor. Tekrar düzeltmesi için getiriliyor. Böyle. 30 yıl boyunca bununla uğraşmış ve ömrünü bunun uğruna vermiştir defterdar
Sarı Mehmet Paşa. Peki hocam, döneme ilişkin...
Böyle sorunlar var. Yani ekonomik sorunlar, rüşvetin artması... Timar sisteminin bozulması, Osmanlı Devleti timar sisteminin yerine yeni sistemler denemeye başlamıştır bu dönemde. İlk defa bir toprak reformu yapılmıştır ve bizim bildiğimiz ilk kuruş dediğimiz para, yani Osmanlı bakır parasının basılması da yine bu çağdadır. Yeniçerinin eline verilen paraların hiçbirisi gerçek altın değildi. Ondan dolayı 4. Mehmet'in tahta geçtiği sırada Yeniçeri'nin eline verilen para mangır dediğimiz bu altın bakır karışımı bir para ve altın değil. Yeniçeri eline alıp paraya baktığında bakıyor ki bu altın değil. Cülus başından sonra hepsini yere çalıp isyan ediyor. Çünkü bu para değil diyor. Bu demir, demir parçası. Kabul etmiyor böyle bir bahşişi. Altın istiyor. Dolayısıyla ekonominin bozulmasının buradaki asıl sebebi paradaki değişim. Yani altını bıraktınız bize, bakır para veriyorsunuz. Bunun bir anlamı yok ki. Hiçbir yerde geçerliliği de yok. Kuruş veriyorsunuz diye isyan ediyor Yeniçeriler. Yine diğer memurlarda da aynı tepkiler var. Tabii ki devlet sistemi içerisindeki ekonominin bozulması dediğimiz şey saraydaki tabakların bozulması. Saraydaki tabaklar, altın tabaklar veya işte bakır tabaklar vesaire değerli eşyalar, madeni olanlar eritilerek hazineye para olarak konuluyor. Basılarak. Bu ne demektir? Ekonomi bozulmuş. Bitmiş. Vergi toplayamıyorsun. Vergi defterlerinde yazan şeylerin, rakamların hiçbiri karşılığı olmayan rakamlar.
Hocam, mal ve hizmet üretimindeki düşüşler bu siyasi kargaşadan dolayı olduğunu kabul etsek dahi, sizin 2-3 programdır vurguladığınız esas neden devletteki tımarlı sipahi, Yeniçeri ve saray içerisindeki İki başlılıktan mı kaynaklanıyor? Bu kanada mısınız?
Üretimin bozulmasıdır. Yani devletin esas yükselişinin temelinde üretim ve patent dediğimiz sistem vardır. Yani dünyada güçlü olmanın yolu üretim, orijinal üretim yapmaktır. Ve dünyanın ihtiyacı olan üretim ve ticaret malını ortaya koymak. Yani pazarlarda sahip bulan, alıcı bulan malı kendinizin üretmesi anlamında söylüyorum. Bu yarı üretim olabilir, tam üretim olabilir. Yani bizde mesela Türkiye gerçekten dünyada şu anda montaj sanayinde çok iyi olan bir üretim sektörüne sahip. Montaj sanayindeyiz ama patentli orijinal üretimde birinci sırada falan olduğumuzu iddia edemeyiz. Bu açıktır. Montajda iyi olması kurtarıyor Türkiye'yi. Yani üretim, yarı üretim var ama. Tam üretim olduğunda birincilikte olursunuz.
Evet.
Yani Osmanlı Devleti birincilikte olmayı artık kaybetmektedir. Onu demek istiyorum. Yani ticarette hakim olamamasının sebebi nedir? Pazarlarda Yeniçeri ağaları kol geziyor.
Fakat hocam, 20. yüzyılın başına geldiğimizde hala dünyanın 4. büyük ekonomisi.
Tabii, çünkü çok büyük imparatorluk. Devlet olarak, yani Osmanlı Devleti yer yer ekonomiyi de düzeltmiştir. İşte defterdar Sarı Mehmet Paşa 7 kere düzeltti diyorum ekonomiyi. Düzeltiyor, yeniden bozuluyor, düzeltiyor. İstikrarlı dönemler de var. Osmanlı Devleti'nin gerileme dediğimiz tabiri çok göreceli bir tabirdir. Bu dünyadaki gelişmelere göre göreceli bir gerilemedir. Aslında Osmanlı Devleti büyüyen, ilerleyen bir devlettir. Ama bu ilerleme geçmişe göre gerileme sayılmıştır. Yani 17. yüzyılda da devlet aslında ilerliyor. Ancak bu 14. yüzyıl gibi olmadığı için geriliyoruz diyoruz. Tarihçiler böyle görüyor olayı. Yani gerileme değil, ilerleme var. Ama bakıra neden geçtiniz? İşte bu gerilemedir vesaire. Hep altın kullanmalıydık. Halbuki dünya kağıda da geçti. Yani dünya o zaman geriledi mi? Dünyadaki süper güçler kağıt kullanıyor şu anda. Geriledi mi? Hayır. Altının karşılığı kağıt devreye sokuluyor. Denetim altında tutuluyor o da. Rakamları var, numaraları var, seri numaraları var. Yani altın piyasada güvenilir şekilde dolaştırılamadığı için herkesin cebinde onun karşılığı rakamlar dolaşıyor.
Hocam son sorum bu konuda. Doğan Avcıoğlu da bir sosyologtur. Onun da Türklerin Tarihi 4 cilt ve Türkiye'nin Düzeni adlı kitapları var. Şu soruyla başlar. Japonya kalkındı, biz niye kalkınamadık?
Şöyle ifade edelim. Japonya kalkındı, biz niye kalkınmadı ya da Kore niye kalkındı, biz niye kalkınamadık gibi sebeplerin tarihsel temellerine doğru inmemiz gerekiyor. Ticaret, az önce söylediğim gibi ekonomi gücü. Tabii ki dünyada bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni denklemde, yani Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası denklemde baktığımız zaman ekonomisi çok güçlü olan Japonya'nın ordusu var mıdır? Veya Almanya'nın ordusu var mıdır? Yoktur. Böyle sorulara sorayım. Yoktur. Evet, yoktur. O zaman ticarette güçlü olmuştur onlar. Evet. Yani kalkınma orada ekonomik. Ama Japonya'ya bugün askeri gücün var mı diye sormuyor bazı yazarlarımız. Yoktur. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir askeri gücü vardır ve dünyaya örnektir.
Ve de çok da güçlü. Bunu da belirtelim. Hocam soru var. Almanya'dan Ali Gürel adlı dinleyicimiz aramış. Kitap için teşekkür etmiş. Ha, eline ulaşmış demek ki Gürel Hocam.
Evet, tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz kendisine.
Güle güle okusun, kütüphanesinde saklasın, bir daha okusun. Ve hocam sorusu var, Atatürk'ün ismi nereden geliyor diye merak ediyorum. Uygun bir ara bir hoca bu yanıtlayabilir mi sorumu demiş. Hocam meclis mi?
Tabii soyadı kanunuyla evet. Birlikte mecliste kendisine uygun görülerek teklif edilmiş ve uygun görülerek yazılmıştır. Kimliği de ona göre yenilenmiştir. Kendisine... Daha başka lakaplar, unvanlar da verilmişti. Gazilik de yine meclis kararıyla verilmiştir. Onun böylece soyadı olarak da Atatürk mahlasını soyadı olarak aldığını görüyoruz. Türklerin atası, lideri anlamında verilmiştir kendisine. Bir hocam, unvan olarak verilmiştir aslında.
Hazır yani. Yeri gelmişken...
Unvan verme devletlerde gelenektir. Yani başarılı... kişilere, mesela Fransızlar da kendi liderlerine, Napolyon'a çeşitli unvanlar verdiler. Devlet adamları başarılı olduğunda çeşitli unvanlar verilebilmiştir.
Aslan Yürekli hangisiydi hocam?
Aslan Yürekli Richard, o evet. İngiltere'nin tarihi bir kralı. O dönemden bugüne kadar onlarca lakabı vardır. Aslan Yürekli Richard ismiyle biliniyor. Başka lakapları da var Richard'ın.
Evet hocam, o hazır yeri gelmişken Atatürk'ün ismini sormuştu Ali Gürel adlı dinleyicimiz bu. Çeşitli nüfus müdürlüklerine, illere, ilçelere halk seçebilsin diye kitapçık, soyadı kitapçı önerileri içeren kitapların gönderildiği bilgisi doğru mu görüyor hocam? Bu kayıtlarda var mı?
Tabii soyadı kanunuyla birlikte belli tavsiyelerde bulunulmuştur. Yasaklar da getirilmiştir. Yani şu lakaplar olmayacaktır diye. Bazı isimlerin soy ismi olarak alınamayacağı, lakapların konulamayacağı gibi, ki toplumda bu ayrıcalık ifadesi taşıyan ağa gibi, işte nasıl diyelim, belli özellikleri taşıyan isimlerin konulmaması genel anlamda önerilmiştir soyadı kanunuyla birlikte.
Benim dedem aradan yani, sıyırmış demek ki hocam o zaman.
Memurların yer yer bunu titizlikle uyguladığını görüyoruz. Atlayan memurlar da var ama kendi kafasına göre isimler yazan, soy isimler veren memurlar da var. Nüfus müdürlüğüne gitmeyen aile çok ilginç bir soy isimliyle karşılaşabilmiştir kendisiyle evet. ilgili olmayan.
Değerli dinleyicilerimiz, köprülüleri konuşacağız ama Güray hocamız da böyleyiz işte. Programımızın forması da bu hocam, köprülülerden dedik, soyadı kanunundan çıktık. Evet. Süreyi de doldurduk Güray hocam.
Doldu mu süremiz?
Almanya'dan Osman Kırboz bugün bize ulaşan dinleyicimiz ve bu program için çok teşekkür etmiş. Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu, sadık dinleyicimizdir, sağ olsun hocam, selam ve saygılarını evet, iletmiş.
Kitabımız hediye olsun kendisine diyoruz. Osman Kırboz.
Evet hocam. Aldı değil mi? Osman evet. Kırboz'a bu çok güzel kitabı göndereceğiz. Güle güle okusun Güray hocam.
Evet, hayırlı olsun kitabı. Gücün mimariye yansıması, köprülüler. Türk Tarih Kurumu yayınlarından. Hayırlı olsun kitabı diyorum.
Osman Bey, şimdiden söylüyorum, elinizi alınca göreceksiniz ama cilt kapak çok enfes bir baskı. Tekrar güle güle okun. Hocam, bitirdik süreyi.
Evet, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Köprüler konusuna devam edeceğiz.
Haftaya kaldığımız yerden hocam, nasipse, kısmetimizde varsa devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, şimdilik hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz.
Sizler sağ olun. Teşekkürler.
Tarihinin izinde.